Ayrım 11.
Yalnız Rumlarda değil, diğer Hristiyanlarda da zorla veya kendi istekleriyle kente geldiler. Daha 1454'te 4000 kadar tutsak Sırp gelmiş bulunuyordu. Bunları Arnavutlar, Bulgarlar, Boşnaklar, Ermeniler, Yahudiler izledi. Bütün bu insanlar Türklerle birlikte bir halklar karışımı oluşturdular demektedir. Türklerden kalan Milliyet Yayınları İstanbul 1982 sayfa 78-79. Ermeni tarihçi İnci Cihan'da Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u zapt ettikten sonra muhtemel bir Rum isyanını önlemek maksadıyla Bursa'dan ve bazı müelliflere göre diğer yerlerden getirttiği Ermenileri şehrin 6 çeşitli noktasına yerleştirmiştir. İstanbul'un fethine muasır Ermeni müellifi Ankaralı Abraham, Fatih'in emriyle getirilen Ermenilerden Ankara'dan gelenleri zikir ederek yalnız Müslümanları değil aynı zamanda Hristiyanları dahi şehre celp etti. Ve Ekim ayının 28'inde Ankara'dan Astuat Zadur satılmış, Paşa Simon, Baba oğlu Ayvat ve Hacı Eşim adlı Ermeniler İstanbul'a getirildiler der diye yazmıştır. AGE sayfa 14-15. İnci Cihan'ın kitabını yayıma hazırlayan Hrant Andreasyan'a göre de bu Ermenilerin İstanbul'a ilk ayak basışları olsa gerektir. Yani ona göre Ermeniler İstanbul'a ilk kez Fatih'in sayesinde fetihten sonra gelmişlerdir. Çünkü Bizans devrinde İstanbul'da Ermeni cemaat teşekkülü bulunduğuna ve başında bir piskopos olduğuna dair kat'i bir delil yoktur. AGE sayfa 124. Görüldüğü gibi Fatih İstanbul'un demografik yapısının yalnızca Türklerden veya Müslümanlardan oluşmasına kesinlikle izin vermemiş, gerektiğinde Hristiyanların getirilmesi konusunda zor bile kullanmıştır. Anadolu'daki Ermenilerin de İstanbul'a ilk kez gelmelerini sağlamıştır. Nitekim Profesör Bernard Lewis de kente yerleşecek halk sadece Türkler ve Müslümanlarla sınırlandırılmış değildi. Rumların, öteki Hristiyanların da kente yerleşmelerine izin veriliyordu, hatta kimi zaman destekleniyordu. Fetihten sonra pek az Rum kalmışken çoğu geri dönmüş ve imparatorluğun her yanından başkaları da gelip onlara katılmış ve kendi başpatriklerinin başkanlığında giderek zenginleşen bir topluluk oluşturmuşlardı. Bizans kentinde zaten yaşamakta olan Yahudilerin de sayısı özellikle 15. yüzyıl sonlarında çok artmış, İspanya'dan, Portekiz'den ve öteki Avrupa ülkelerinden Engizisyon'dan kaçan pek çok Yahudi gelip buraya yerleşmişti diye yazmaktadır. Osmanlıların İstanbul konusunda takındıkları bu geniş hoşgörülü tavrı da tarihçiler değişik şekillerde yorumlamaktadırlar. Kimi tarihçilere göre özellikle Hristiyanlara ve Rumlara, Romalılara karşı takınılan bu olağanüstü hoşgörülü tavır Fatih'in kendisinden, kişiliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Fatih kendisini yalnız Bizans'ın değil bütün Roma İmparatorluğu'nun kalıtçısı, varisi saymaktadır. Örneğin Doğan Avcıoğlu bu konuda şunları yazmaktadır. Fatih, daha şehzadeliği sırasında Roma tarihini ve Rönesans prensliklerini iyice incelemiştir. İstanbul'daki İtalyanlarla dosttur. Floransalıların Pera'daki evlerinde düzenledikleri toplantı ve eğlencelere katılır. Grekçe ve Latince bilir, kitaplar toplar. Hristiyanlığı da iyi incelemiştir. Oğlu Sultan, Sofu, Beyazid'e göre dindar değildir. Ama Papa, çevresindeki İtalyanlardan gelen haberlere dayanarak Fatih'e Hristiyan olması için mektup bile yazmıştır. Yani Ayasofya'yı cami yapan Fatih aslında Batıcıdır. Batılılaşmaya, o zamanki deyimiyle Frankleşmeye yönelmiştir. Amacı da İstanbul'dan sonra İtalya ve Roma'yı da alarak Büyük Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmaktır. Türklerin Tarihi Cilt 1 sayfa 189. Bir başka görüşe göre de Fatih Türklere güvenememektedir. Gerek Anadolu'daki Türk beyliklerinden tedirgin olduğu için gerekse Osmanlı ülkesi içindeki göçebe Türk boylarının yeniden söz sahibi olmasından çekindiği için İstanbul'un da tamamen Türklerden oluşmasına özellikle izin vermemiştir. Hatta sanki tam tersine Türklere karşı Hristiyanların, özellikle de Rumların güvenini kazanabilmek için ayrı bir çaba harcamıştır. Örneğin, Phillips Price'a göre bu amaçla Fatih Sultan Mehmet yeni hükümet merkezine yerleşir yerleşmez, Bizans İmparatorluğu idaresinde mümkün olduğu kadar az değişiklik yapmıştır. Yunanca isimler bile değiştirilmemiş ve imparatorluk kurumları şu veya bu şekilde tadil edilerek devam ettirilmiştir. Osmanlılar, Yunanlılar kadar batılı olduklarını göstermek istemişlerdir. Hristiyan toplulukların dini hakları, kilise, emlaki, miras kanunları ve aile görenekleri tamamen garanti altına alınmıştır. Yunanlılara özel imtiyazlar verilmiştir. Patrik'e cemaatinden özel vergi toplama hakkı bile tanınmıştır. Çünkü Trakya ve Balkan Hristiyanlarının imtisası çok kolay olmuşsa da kendilerinin de aynı orijinden geldikleri ve tarihlerinin ilk günlerinde işbirliği yaptıkları diğer Türk topluluklarıyla kaynaşma daha zor tahakkuk etmiştir. Bu Türklerin de bünye ve harp gücü Osmanlılardan aşağı değildir. Osmanlılara avantaj sağlayan husus sahip oldukları büyük idari ehliyet ve yapı ile Yunan ve Balkan Hristiyanlarıyla doğrudan temasa geçerek şimdi iktisap etmeye başladıkları yüksek kültürdür. AGE sayfa 50-51. Gerçekten de Fatih bütün iktidarı süresince gerek İstanbul'un oluşturulacak yeni demografik yapısı konusunda gerekse İstanbul'a yerleştirilecek Türkler konusunda çok titizlenmiştir. Bu amaçla İstanbul'dan sanki hiç ayrılmamış, sık sık gelmiş, ardı ardına fermanlar yayımlamış, uygulamaları günü gününe izlemiş, saltı bu iş için 1454'te kalkıp Bursa'ya gitmiş, hatta valileri değiştirmiştir. Bakmış olacak gibi değil, 1457'de imparatorluğun merkezini tutmuş Edirne'den İstanbul'a taşıtmıştır. İstanbul'a yerleştirilecek Türkler konusunda da valilerine ve paşalarına zengin ve iş ehli olanlar arasından seçilecekleri aileleriyle birlikte göndermelerini buyurmuştur. Bazı tarihçilerimiz de İstanbul'un nüfusunun neredeyse yarısının Hristiyan ve Musevilerden oluşmasını dolaylı bir biçimde de olsa Fatih'in bunca üstelemesine, ödünler vermesine, hatta giderek zor kullanmasına karşın Türklerin İstanbul'a gelmekte pek de istekli olmamalarına, savsaklamalarına bağlamaktadırlar. Nitekim onlara göre bu yüzden İstanbul'un nüfusu ta 15. yüzyılın sonuna dek bile hala 100 bine ulaştırılamamıştır. Osmanlılar İstanbul'u fethetmişler ama işgal etmemişler. Gerçekten de 15. yüzyıl sonu veya 16. yüzyıl başlarındaki İstanbul'un nüfusuyla ilgili bugün elimizde sağlıklı bir bilgi yoktur. Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunan bu konudaki tek kaynak İstanbul Kadısı Mevlana Muhiddin ve İstanbul Zaimi Mahmut tarafından 882 senesi Zilhicce'si başlarında tanzim edilmiş, yani 1477 yılında fetihten 34 yıl sonra düzenlenmiş bir muhasebe defteridir. Bu defterde belirtildiğine göre İstanbul ve Galata'daki 9753 Türk ve 31 Müslüman çingenevine karşılık 3743 Rum, 818 Ermeni, 1647 Yahudi ve hepsi Galata bölgesinde olan 332'de Frenk evi vardır. Bu bilgilere göre İstanbul'da 1477 yılındaki toplam ev sayısı 16324'tür. Her evde 4 veya 5 kişinin yaşadığı varsayılsa toplam nüfusun 70 bin dolaylarında olması gerekmektedir. Oysa Profesör Doğan Kuban 1969 yılında Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu için hazırladığı İstanbul'un Tarihi Yapısı adlı raporda bazı batılı gezginlerin anılarında İstanbul'dan daha 15. yüzyıl sonlarında büyük kent diye söz etmelerine bakarak kentin 16. yüzyıl başlarındaki nüfusunun 200 bine yaklaşmış olması gerektiğini savunmaktadır. Ama gene aynı raporda bu kez de Profesör Ömer Lütfi Barkan'ın 1520-1535 yılları arasındaki konut sayısı ile ilgili bir varsayımından hareket edilerek İstanbul'un nüfusunun daha 16. yüzyılın birinci çeyreğinde 500 bine ulaşmış olabileceği öne sürülmektedir. Doğrusu o günlerin koşullarında bir kentin böyle 20-30 yıl gibi bir süre içinde birden birkaç kat büyüyebileceğini düşünmek bile bizce olanaksızdır. İstanbul'un nüfusuyla ilgili eldeki tek belge ise 1829 yılına aittir. 1828-1829 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşı dolayısıyla tarihi Lütfi'de yazıldığına göre Karadeniz ve Akdeniz boğazlarının ablukaya alınması yüzünden zahire gemileri de gelemediği için İstanbul'da yiyecek darlığı artmıştır. Anadolu'dan beklenen zahire gelinceye kadar ekmeğin adam başına belli miktarda dağıtılması için mevcut nüfusun yazılmasına karar verilmiş ve sonuçta o sırada İstanbul, Galata ve Üsküdar'da 359.089 kişi bulunduğu anlaşılmıştır. Bu yazıma göre İstanbul'un nüfusu 19. yüzyılın neredeyse ortalarında hala 360.000 kişi dolaylarındadır. Eldeki tek ciddi bilgi budur. Ama ne var ki kimi araştırmacılar bu yazımda sadece erkeklerin deftere geçirildiğini savlamaktadırlar. Örneğin Pars Tuğlacı bu sayım için 1831 yılı nüfus sayımı Rumeli ve Anadolu'da yapılmış ve yalnız erkek nüfusu sayılmıştır demektedir. Ona göre 1848 yılında İstanbul'un şehir nüfusu 644 bin kişidir. 1855 yılında İstanbul ve Bilad-ı Selase'de, üç kentte yapılan nüfus sayımı sonunda istatistik defterleri hazırlandı. Bu tarihte şehrin nüfusu 873.565 kişi idi. 20. yüzyılın başında ise şehrin nüfusu 1.445.000. 1919 yılında da 1.173.000 kişidir. Fakat Pars Tuğlacı'nın verdiği sayılarında ne denli gerçekçi olduğu doğrusu bizce kuşkuludur. Örneğin Tuğlacı İstanbul'un nüfusunun 20. yüzyılın başında 1,5 milyon olduğunu ısrarla savlarken Profesör Doğan Kuban'da yukarıda sözünü ettiğimiz raporunda İstanbul'un nüfusunun hiçbir zaman 19. yüzyılın sonunda bile 900 bini asla aşmadığını öne sürmektedir. Gene Pars Tuğlacı'nın verdiği sayıların birbirleriyle oranlamaları halinde ortaya çıkan büyük farklılıklar ve dalgalanmalar da oldukça dikkat çekicidir. Örneğin 1848 yılında 644 bin olan kent nüfusunun ortada hiçbir olağanüstülük yokken ve üstelik oldukça dingin geçmiş 7 yıl gibi çok kısa bir süre içinde birden %34'lük bir artış göstererek 1855 yılında 873 bine fırlaması doğrusu inanılır gibi değildir. Dünya ölçülerine göre çok yüksek olan bugünkü nüfus artış hızımızın yıllık %2.7 olduğunu düşünürsek 1850'li yılların koşullarında yıllık %5'lik bir artış hızını açıklayabilmek gerçekten olanaksızdır. Diyelim İstanbul'un 1855'teki nüfusunun 873 bin olduğunu varsaysak bile bu nüfusun 1900 başlarında yani imparatorluk tarihinin en karanlık dönemi olduğu kuşkusuz 19. yüzyılın ikinci yarısında gene %65 gibi bir artış gösterip birden 1,5 milyona çıktığını sağlamak da bizce pek gerçekçi olmasa gerektir. Sonra diyelim ardı ardına yaşanan savaşlardan yüzyıl başlarında 1,5 milyon olan nüfus 1919'a gelindiğinde 272 bin kişi azalıp 1 milyon 173 bine düşmüş olabilir. Ama tarihi boyunca yapılmış ilk ciddi nüfus sayımı olan 1927 sayımında İstanbul'un kent nüfusunun 690.857 olduğu düşünülürse gerçekten 1919'dan 1927'ye kadar geçen şu 7-8 yıl içinde acaba hangi olay kentin nüfusunun böyle neredeyse yarı yarıya 482 bin kişi birden azalmasına yol açmıştır? Kuşkusuz İstanbul'un işgalinden sonra ve Kurtuluş Savaşı yıllarında çok sayıda kişi Anadolu'ya geçmiştir. Ancak şunu da unutmamak gerektir ki hem 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra hem de asıl Lozan Antlaşması gereği 1924'ten sonra Batı Trakyalı Türklerle Anadolulu Rumların takası yüzünden o yıllarda Yunanistan'dan Türkiye'ye tam 384 bin kişinin göç ettiği de bilinmektedir. Üstelik İstanbul'un nüfusunun azaldığını öne sürmek şöyle dursun, Anadolu'dan gizlice kaçıp akrabalarının yanına sığınan Rumlarla nüfusun artmış olması bile olasılıdır. İşte bu yüzden İstanbul'un 1919'daki nüfusunun 1 milyon 173 bin olduğunu savlayabilmek kesinlikle kanıtlanır gibi değildir. Özetlersek İstanbul'un 1453'ten bu yandaki nüfus hareketleriyle ilgili 1927 yılındaki sayımının dışında elimizde hemen hemen hiçbir ciddi bilgi yoktur. Acaba kimi tarihçilerin savladıkları gibi İstanbul'un nüfusunda yüzyıldan yüzyıla böylesine birkaç yüz binlik artışlar veya düşüşler şeklinde büyük dalgalanmalar gerçekten olmuş mudur? İstanbul'un bu süre içinde birçok kez büyük yangınlara uğradığı, salgın hastalıklar yaşadığı, şiddetli depremler geçirdiği bilinmektedir. Ancak salt bu olaylar kentin nüfusunun belirli oranlarda azalmasına yol açsalar da artmasına neden olamayacaklarına göre acaba böylesine büyük dalgalanmaların gerçek nedenleri olarak gösterilebilirler mi? Ya da İstanbul'un yeniden canlandırılması için daha ilk günden Fatih'in bunca titizlenmesi ve çaba harcamasına karşın acaba daha sonraki Osmanlı padişahları bu sorunları fazla önemsemediklerinden İstanbul üzerine gerçeğince titizlenmişler ve işi oluruna bırakmışlar da başı bozuk göçler, savaş tutsaklarının plansız yerleştirilmeleri, düzensiz yığılmalar ve bunun gibi nedenler yüzünden mi böylesine büyük dalgalanmalar olabilmiştir? Kuşkusuz bu tür olaylar yüzünden İstanbul'un nüfusu daha 16. yüzyılın başlarından itibaren beklenilenin üstünde sorun yaratacak denli artmaya başlamıştır. Ama bu başıbozuk büyümeye karşı Osmanlı yönetimi de aynı titizliği göstermiş ve derhal sert önlemler almaya başlamıştır. Örneğin İslam Ansiklopedisi'nde 16. yüzyılda alınan bu önlemlerle ilgili olarak Kanuni devrinde 1520-1566 şehrin büyümesi ve nüfusunun artması önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu sebeple İstanbul'un iskan, iaşe ve inzibat işleri için tedbirler alınmıştır. İstanbul'a Rumeli ve Anadolu'dan gelip yerleşmelerin yasaklanması, belli bir süreden evvel gelmiş olanların geri gönderilmesi, dilenci ve hırsızlar ile mücadele, meyhanelerin zaman zaman kapatılması, iş için şehre gelenlerin kefalete bağlanması bu tedbirler arasındadır denilmektedir. İ.A. Cilt 5-2 sayfa 1214 Taksim 1. Naima tarihinde de 4. Murad'ın 17. yüzyılda 1635'te İstanbul Kaymakamı Bayrampaşa'ya gönderdiği bir fermanda İstanbul'a gelip yerleşme süresini 40 yıl öncesine kadar götürdüğü ve 40 yıldan beri yerini yurdunu bırakıp İstanbul'a gelerek yerleşmiş bulunan kimselerin derhal toplanıp memleketlerine gönderilmeleri diyerek o yüzyılın başından bu yana gelip yerleşenlerin İstanbul'dan çıkarılmasını buyurduğu belirtilmektedir. AGE sayfa 1214 Taksim 8. Gene Ermeni tarihçi İnciciyan'ın kitabında Hrant Andreasyan'ın 1915'te Kudüs'te Ermenice yayımlanmış Kemahlı Vardapet Grigor Vakainamesi'ne dayanarak verdiği bilgilere göre de 4. Murat döneminde Celal isyanları sırasında Anadolu'dan kaçıp İstanbul'a sığınmış binlerce Ermeni, Sadrazam Kuyucu Murat Paşa tarafından zorla geri Anadolu'ya gönderilmiştir. Profesör Doğan Kuban da 1703-1730 yılları arasında tahta çıkan Sultan 3. Ahmet'in İstanbul'a olan bu akını önlemek için birçok ferman yayınladığını yazmaktadır. İstanbul'un tarihi yapısaldır rapor. İstanbul'da sık sık yapılan konut ve dükkan yazımları, nüfus yazımı, lonca üyesi yazımı, erkek yazımı ve bunun gibi sayım ve yazımlarda her ne kadar ekmek ve benzeri dağıtım için yapılmış gibi gerekçelere sahip olsalar bile tarihçilerimizin çoğunun yorumuna göre genellikle İstanbul'a izinsiz girmiş kişilerin saptanması amacıyla yapılmışlardır. Örneğin yukarıda da aktardığımız İstanbul'da 1829 yılında ekmeğin adam başına belli bir miktarda eşit olarak dağıtılabilmesi gerekçesiyle yapıldığı söylenilen nüfus yazımı ile ilgili olarak gene aynı kaynakta Tarihi Lütfi'de bu arada bekar takımından olup İstanbul'a gelişi 10 yılı aşmamış bulunanların 4000 kadarı yurtlarına gönderilerek İstanbul'un yükü hafifletilmeye çalışıldı denilerek asıl amaç da bizce açık açık belirtilmektedir. Görüldüğü gibi Osmanlıların her zaman İstanbul'un üzerine titredikleri, duyarlı davrandıkları konusunda doğrusu kuşku duymak bile olanaksız olsa gerektir. Üstelik Osmanlıların bu duyarlılıkları salt İstanbul'un demografik yapısının sayısal yanıyla da sınırlı değildir. Örneğin nüfus artışı konusunda gösterdikleri dikkati kentin nüfusunun o çok dinli ve çok budunlu mozaiği konusunda da her zaman göstermişlerdir. Ta Fatih döneminde kurulan bu dengeyi bütün tarihleri boyunca korumaya çalışmışlardır. Örneğin 16. yüzyılda Profesör Ömer Lütfi Barkan tarafından 1520-1535 yıllarına ait muhasebe defterlerine göre %47-53 olarak hesaplanan gene Profesör Doğan Kuba'nın yazdığına göre aynı yüzyılda Sinan Paşa'nın doktoru Cristobal de Villalo'nun anılarında 43-57 olarak belirtilen İstanbul'daki bu Hristiyan Müslüman nüfus oranı fetihten sonra İstanbul Kadısı Mevlana Muhiddin tarafından yaptırılan 1477'deki konut yazımında da toplam 17.324 konutun 7.540'ı Hristiyanların, 9.784'ü de Müslümanların şeklindeki dağılımın oranı %43-57'dir. Görüldüğü gibi 15. yüzyılda kurulan bu oran 16. yüzyılda da aynen korunmuştur. Yani Osmanlılar hem İstanbul'un gereğinden fazla büyümesine hem de salt Türklerin veya Müslümanların oturduğu bir kent haline dönüşmesine kesinlikle izin vermemişlerdir. Kısacası Türkler 1453 yılında İstanbul'u fethetmiştir. Ama Osmanlılar yüzünden işgal edememiştir. Ve Osmanlılarca yüzyıllar boyu sabırla uygulanan bu özel politikalarla da Fatih'in titizlikle seçip İstanbul'a yerleştirdiği bu insanlardan yeni bir Türk tipi yaratılmıştır. İstanbullu. Ama İstanbullu kimdir? Acaba nasıl bir kimliktir? Örneğin Türk müdür? Yoksa ulusal bir niteliği olmayan kozmopolit yeni bir oluşum mudur, bir kavram mıdır? Hemen şunu belirtmek isteriz ki bizce ne İstanbul salt bir kentin adıdır ne de İstanbulluluk belirli bir kentle ilişkililik anlamına bir kavramdır. İstanbul ve İstanbulluluk kavramları bizce Osmanlı uygarlığının ve kültürünün ürünleridir. Dolayısıyla İstanbul'u Osmanlı uygarlığının ve kültürünün bir diğer özel adı İstanbulluluğu da bu kültür ve uygarlıkla ilişkililik anlamına bir kavram olarak düşünmek ve ele almak gerektir. Osmanlı kültürünün özel adı İstanbul. Osmanlı İstanbul kent olarak da ne Bizans'tır, Konstantinopol'dür ne de Orta Asya'dan sürüklenip getirilmiş bir Buhara veya benzeri özleminin yansısıdır. Her alanda sözcüğün tam anlamıyla bir yeni oluşum, bir bireşim, sentezdir. Ama burada hemen şunu da belirtmek gerekir ki bu bireşim kuşkusuz gene de Türk'tür. Çünkü Osmanlı her ne kadar kendisine Türk denilmesinden hoşlanmamış, hatta Türk, Türkmen, Türkçe gibi sözcüklerin kullanılmasına bile gizli yasaklar koymuş, kendisine bilinçli olarak yeni tarihler uydurmaktan gocunmamış, resmi yazışmalarında edebiyatın inatla Farsçayı, Arapçayı, olmadı onların karışımından yeni uydurduk bir dil kullanmayı yeğlemiş olmasına karşın gene de bütün tarihi boyunca evinde Türk yaşam geleneklerini sürdürmüştür. Evinde Türkçe konuşmuştur. Bu nedenle bu yeni bireşimin temeli de ister istemez kendiliğinden Türk ağırlıklı olmuştur. Tabii bütün öteki etnik ve dinsel gruplarında kültür ve uygarlıklarını özümseyerek kendinin kılarak. Örneğin İstanbul'daki Ortodoks kilise müziğinden bugün adına Alaturka veya Türk sanat musikisi dediğimiz yeni bir müzik üretmesini bilmiştir. Bu müzik için Ziya Gökalp'te memleketimizde yaşayan iki musiki vardır. Birisi halk arasında kendi kendine doğmuş olan Türk musikisidir, diğeri Farabi tarafından Bizans'tan tercüme ve iktibas olunmuş Osmanlı musikisidir. Farabi bu musiki tekniğini Bizans'tan alarak Arapçaya aktarmıştır. Bu musiki Müslüman milletlerden başka Ortodoks milletlerin, Ermenilerin, Yahudilerin de mabetlerinde terennüm edilmektedir demektedir. Türkçülüğün esasları Milli Eğitim Basım Evi İstanbul 1972 sayfa 33-58-59. Ziya Gökalp'in savladığı gibi bu müziğin Bizans kökenli tekniğini Osmanlıların da Farabi çevirisinden öğrendiklerini ve doğudan getirdiklerini varsaysak bile bu teknik ne doğudan getirilmiş bu müzikteki tek şeydir ne de İstanbul'daki öteki etnik ve dinsel gruplardan alınmış tek şeydir. Örneğin mimarlık. Yeryüzündeki camilerin en yetkin örnekleri oldukları kuşkusuz İstanbul camilerini yaratan Osmanlı mimarisinin de gerek Salt Arap veya Doğu mimarisinin bir devamı, gerekse Salt Bizans mimarisinin yenilenmesi olmadığı mimarlık tarihçilerince de doğrulanmaktadır.